Ayrım 7. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 63. Yabancı dil bilmek mi, başka kültüre transfer olmak mı? Sonuç olarak, yerlerine gerçekten uçak gibi, bilgisayar gibi kitlelerce içtenlikle ve anında benimsenecek öz Türkçeleri üretilmedikçe, istesek de istemesek de demokrasi, televizyon, devlet ve benzeri sözcükleri kullanmaya devam etmekten başka çare yok. Özellikle felsefi çevirilerde görüldüğü üzere salt öz Türkçe sözcükler kullanacağız derken ortaya anlaşılmaz bir Türkçe tümce çıkarılması da yadırganmalı ve tartışılmalı. Günel Altıntaş 1970'li yıllarda yayımlanan Değinmeler adlı kitabında şu şu şu sözcükler öz Türkçe diyorlar. Ama bunlarla kurulan tümce Türkçe olmuyor diyordu. Doğrudur. Korkak anlamındaki yüreksiz yerine kalpsiz diyemezsiniz. Acımasız anlamındaki kalpsiz yerine de yüreksiz diyemezsiniz. O zaman tam Altıntaş'ın dediği gibi yapmış olursunuz. Ama zalim yerine acımasız diyecekseniz kimse dilinizi tutmaz, mürüvvete endaze olmaz denir. Arapça zevkin karşılığı olarak tam karşılamasa da beğeni türetilmiş. Haber sunucusu sanatçının gösterisi büyük beğeni topladı diyor. Yani zavallı sanatçı zevk toplamış. Asıl söylenmek istenense zevkle izlendi veya çok beğenildi. Kuşkusuz değindiğimiz değinmediğimiz çok çeşitli amaçlarla yabancı dil öğrenmeye devam edeceğiz. Ama koskoca bir imparatorluk devirip yerine cumhuriyet kuran ve kendisi de gayet iyi Fransızca bilen Atatürk, onca savaşla ekonomik, sosyal, siyasi sorunla uğraşırken başka işi yok muydu da bir de dille, şapkayla, harfle uğraştı diye soracağız. Yanıtı da Galatasaray Lisesi'ne, Alman Lisesi'ne, İtalyan Lisesi'ne, ot diye, başkan yerine president diyen cumhurbaşkanına, daha da kötüsü kendi partisinin amblemindeki 40 yıllık kır atı önce kafasını İngilizce düşünüp sonra onu Türkçe'ye beyaz at diye çeviren başbakanlara bakarak vereceğiz. Demirel'in, Özal'ın, Çiller'in, Merve Kavakçı'nın Amerikancılığı, Amerikan severliği, Ecevit'in Robert Kolejliliği, daha doğrusu subaşlarını hep böylelerinin tutmuş olması rastlantı mıdır? Dil, kendimizi anlatmanın en önemli araçlarından biridir. Ama sadece bir araç değildir. O da neyi nasıl düşüneceğimizi belirler. Bir üst yapı kurumudur. Sürekli İngilizce konuşunca ana dili İngilizce olanlar gibi düşünmeye başlamak kaçınılmaz olabilir. Hatta olur. Oysa yabancı dil bilmek veya yabancı dil bilmekteki amaç bu değildir. Başka toplumları, kültürleri, bu kültürlerdeki gelişmeleri öğrenmek, bilmek, bunlardan yararlanmak başka şeydir. Öğrenilen dilin düşünüş biçimine, kültürüne, o dili konuşanların çıkarlarına transfer olmak başka şeydir. Yabancı dille öğretim de yeni dünya düzeni veya küreselleşme denilen yeni emperyalizmin, yani sömürgeciliğin silahlarındandır. Özelleştirme, tahkim, UPF gibi. Sömürgeciler, sömürgeciliği artık ordularıyla yapmıyorlar. Yapsalar bile, Türkiye'ye öyle Irak'a, Grenada'ya, Kosova'ya gönderiler gibi ordular, uçaklar, bombalar göndermek her baba yiğidin harcı değil. Çünkü Türk ulusu düşman çizmesine, silahına karşı tepkisini son 75 yıldır çok net bir biçimde göstermiş. Ama aynı Türk ulusu, silahla gelen sömürgeciyle, şimdi deprem bölgesine şirin şirin çocuk seven, daha da önemlisi içimizdeki hainleri kullanan sömürgeci arasındaki farkı göremiyor. Silahla gelmedikten sonra hamburger, kola, sarı taksi, kot pantolon, gökdelenle, Özal, Demirel, Çiller kılığında gelen sömürgeciyi tanıyamıyor. Dahası uyup hainin ivasına bunlara oy veriyor. Kendisi veya gücü yetip de okutabiliyorsa çocuğu yabancı dil öğreniyor, biliyor diye seviniyor, övünüyor. Sömürgeciler de bunu çok iyi kullanıyor. İmam Hatip Lisesi'nin, hatta kız İmam Hatip Lisesi'nin bile Anadolu'sunun, yani yabancı dille öğretim yapanının kurulmasının başka açıklaması olabilir mi? İngilizce bilen imam, hem de kadın. Ne biliyorsunuz, bir gün gelip namaz surelerinin, Kur'an'ın güzel sesli kadın imamlar tarafından İngilizce okunmayacağını? Ezanın Türkçe okunması korkunç bir günahtır. Hele Türkçe ibadet, tam bir felaket. Ama bakın İngilizce olabilir. Şunun şurasında küreselleşiyoruz. Ayrıca Merve Kavakçıları Amerika'da yetiştirmek hayli pahalıya patlıyor. Bir tane Merve Kavakçı'yla da olmuyor. Seri üretim gerek. Müdafaa-i Hukuk, sayı 21, 30 Nisan 2000, Antalya. Neden DSP, neden MHP? Liberal olmayan ve hiçbir zaman olmayacak sağ partilerle, Sosyal demokrat olmalarına izin verilmeyecek sol partiler arasında bir çeşit geçici veya yapay denge oluşması sağlanacaktır. Böyle bir dengenin toplumun bütün kesimleri için uzlaşma ortamı yaratması olası değildir. Çünkü liberal olmayan sağ ile sosyal demokrat olmayan sol toplumsal birikimleri derinlemesine kucaklayamaz. Sağ partiler liberal olamadıkları için batıdaki liberal partilerin işlev ve katkıları da sosyal demokrat partilere düşecektir. Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 8 Mayıs 1983. Son söyleyeceğimizi ön söyleyelim. 1. ANAP ve DYP izledikleri yeni dünya düzenci, özelleştirmeci, çalıp çırpmacı, kamu kaynaklarını talan eden vahşi kapitalist partilerdir. Seçmen çıkarlarına aykırı olduğu için oy kaybetmişlerdir. 2. Fazilet Partisi, adil düzen benzeri bütün farklı söylem çabalarına rağmen ANAP ve DYP'den farklı bir politika üretemediği, seçmeni ANAP ve DYP'ye küstüren, kızdıran politikaları sürdürdüğü için oy kaybetmiştir. 3. CHP aynı şekilde özalizme öykünüp emeğe sırtını döndüğü için oy kaybetmiştir. 4. Ecevit sağa kaymamıştır. Baştan itibaren zaten sağdadır. O bir akıllı, çağdaş sağcı, akıllı, çağdaş kapitalisttir. 5. MHP değişmemiştir. Geleceğe yönelik olarak değişmişse bile geçmişi ne kendisi unutabilir, ne başkasına unutturabilir. 6. Seçmen iyice sağa kaydığı, milliyetçileştiği için değil, özalist politikalar gerçekten katlanılmaz hale geldiği için bir arayış içinde DSP ve MHP'ye ağırlık vermiştir. Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapmaya kalkanlar nedense hep yüzeysel, biçimsel, üsluba ilişkin saptamalar yapıyorlar. İçeriye girmekten özellikle kaçınıyorlar sanki. Yani seçimlerde zayıflayan veya elenen partilerin politikaları reddedilmiştir diyen çıkmadı neredeyse. Oysa siyasi partiler birbirinden farklı belli dünya görüşlerini temsil eder, farklı politikaları vardır. Olması gerekir. Seçmenin de oylarıyla bu dünya görüşlerini, bu politikaları kabul veya reddettiği varsayılır. Yoksa genel başkanın yakışıklılığına veya güzelliğine, sükunetine veya hırçınlığına değil. Elbette bir devlet adamı ağırbaşlılığı, tutarlılığı da aranan unsurlardır. Ama koskoca bir partiyi meclis dışı bırakan ya da birinci, ikinci yapan tek ölçünün bunlar olduğunu iddia etmek mantıkla, sağduyuyla bağdaşmaz. İzlenen politikalar değişmedikten sonra sadece genel başkanı değiştirip aynı politikayla yola devam etmek hiçbir partiye hiçbir şey kazandırmaz. Şimdi bu açıdan bakalım seçim sonuçlarına. CHP liderinin veya yönetim kadrosunun tümünün istifası istenen partiler arasında CHP'nin özel bir konumu var. Türkiye'nin en eski partisi, Atatürk'ün kurduğu, Cumhuriyeti kuran parti olarak parlamento dışında kalması. Parlamentoda bulunduğu süre içinde seçim yasasının hiç değilse bu hükmünün değişmesi için en küçük bir girişimde dahi bulunmadığı için artık baraj bahanesine sarılmak olanakları, hakları yok CHP'lilerin. Bu noktada önemli olan sonuç parlamentoya girememiş olmak. CHP'li seçmenler, CHP sempatizanları kendi partilerini dibe oturtma konusunda seçim öncesinde son derece kararlıydı. Baykal'a kızgınlığın dile getirilebilen nedenleri ise sınırlıydı. Kavgacılık, hırçınlık, uzlaşmazlık vesaire. Bunlar esası gözden kaçıran unsurlar. CHP sosyal demokrat bir parti, Atatürk'ün kurduğu partidir. Mi? CHP üyelerinin ve seçmenlerinin önemli bir kısmı gerek partileri gerek kendileri hakkında böyle düşünüyor. Buna inanıyor olabilir. Ama partinin karar sürecini belirleyen delegeler, milletvekilleri, belediye başkanları, adaylar ve yönetim kadrosu başka çizgide. Yolsuzluktan, çalıp çırpmadan, hayali ihracattan, kredi alıp ödememekten belki söz edilemez. Bir Ergun Göknel de zaten yaptığının bedelini ödemiştir. Ama CHP'nin karar sürecini oluşturanlar da önemli ölçüde rant, ihale, en azından oğluna kızına iş, dostunu, yararını kayırma, ödüllendirme peşinde olmuştur. Daha da önemlisi ideolojik olarak Baykal dahil onlar da önemli ölçüde yeni dünya düzeni, küreselleşme, benim vatandaşım işini bilir, ben zengini severim söyleminin yani vahşi kapitalizmin yani özalizmin etkisinde kalmıştır. CHP'nin bugüne kadar hep ANAP'lılar, DYP'liler küpünü doldurdu, biraz da biz dolduralım diyen ilçe delegeleri vardır. Keçiören Belediyesi'nin bütçesi 20 trilyon. Bunun 7-8 trilyonu cari harcamalara, personel maaşına ve benzeri gidiyor. Kalan 12-13 trilyonu ben bunca senedir siyasi mücadelemde beni sırtında taşıyanlara harcayacağım diyen belediye başkan adayları vardır. Kerameti yeni dünya düzenci ikinci cumhuriyetçilerden hatta düpedüz bizzat Amerika'nın kendisinden menkul artık emek en yüce değer değildir. Onun yerini teknoloji ve bilgi almıştır. Ve cizesinden hareketle düne kadar adı sanı bilinmeyen bir Ali Haydar Veziroğlu'nu gerçekten vezir eden, Gümrük Birliği Anlaşması'nın ve memura 220 bin liralık zammın altına Çinlerle birlikte tereddütsüz imza atıp, bunu tereddütsüz savunabilen Murat Karayalçın'ı vardır. ASKİ Genel Müdürünün evini, filanca ihalenin kendisine verilmesi için silahla basan partili müteahhitleri vardır. Bütün bunlar anlatılıp, arkadaş bak bunları yapmayın, yaparsanız size oy vermem denildiğinde, hayır biz bunları yapmadık, yapmıyoruz veya yaptık ama şunun için yaptık ya da haklısın, yapmayalım, yapmamamız gerekir. Yahut da yaptım ulan, vermezsen verme, oyunu başına çal demek yerine, ama bize oy vermezsen refah gelir demek kolaycılığıyla seçmeni asla aldatamasa da kendisini aldatan il başkanı düzeyinde CHP'lileri vardır. Özelleştirmelere karşı hiç sesini çıkarmayan CHP'nin kurucu ilkeleri olan Atatürk mirası 6 okun 3'ünü 5'ini dönüşüm, değişim adına kırpmayı savunan ve gerçekten de laiklik ve cumhuriyet dışında Atatürk ilkelerinden hiçbirini ağzına almayan Deniz Baykal'ı vardır. Yani CHP'nin sesli azınlığı, CHP'nin sessiz çoğunluğuna çok uzaktır, çok yabancıdır. Şu yıkıntının ortasında bile hangi ideal, hangi ideolojik yanlışları yaptıklarını tartışmıyorlar ve sözüm ona eleştiri adına değişimi iyi yakalayamadıklarını söylüyorlar. Değişim dedikleri, yani dillerinin altındaki baklaysa ANAP-DYP politikaları, yani Özalizm. Bir kere bu politikalar ANAP'a, DYP'ye, hatta Özal'ın kendisine ne kadar yaramıştır ki CHP'ye yarasın. Özal niye kendini zor attı Çankaya'ya? İkincisi ve en önemlisi ise seçmen Özalist politikalara oy verecekse ANAP var, DYP var, gider onlara oy verir. Niye taklitçi sonradan olma Özalistlere versin? Kaldı ki işte sonuç ortada. Onlara da vermedi. Yani CHP, DYP'ye, ANAP'a öykündükçe öykündüğü için kaybetmiştir. Kavgacılık, hırçınlık da bunun üstüne eklenmiştir belki. Hatta o kavgacılık, hırçınlık da belki bu aslını inkar etmeden kaynaklanıyordu. Bir başka anlatımla CHP'nin ANAP'tan, DYP'den farkını başka türlü anlatamadığı için, çünkü arada çok fark kalmamıştı, hırçın oluyordu Baykal. Ya da kavgacı olunacaksa bari kendi ilkeleri uğruna kavgacı olunsaydı, belki yararı bile olacaktı. CHP ne düzenle bütünleşebilmiş, ne ona rest çekebilmiştir. Geleneksel sol oyları çantada keklik saymış, bunun üstüne hafif Özalizm sosuyla sağdan da nemalanmak istemiş ama Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmuştur. Atatürk'ün partisi olmanın getirdiği ağır sorumluluğun da etkisiyle veya seçmenleri uyandırmamak için hiç değilse ismen, şeklen solda kalmak zorunluluğunu duymuş, öte yandan da sağcılığın nimetlerinden en azından belli bir partili kadroyu yararlandırmak istemiş ama uyandırmak istemediği dev uyanmıştır. Sağcı olmak, özel sektörden yana olmak, özelleşmeden yana olmak ayıp değildir. Ülkenin veya kendinizin çıkarları için bunun doğru olduğuna inanıyorsanız elbette bu görüşleri de benimseyip savunabilirsiniz. Demokrasinin sağa da ihtiyacı vardır. Ama o zaman ANAP'a, DYP'ye gitmeniz gerekir. İlle de CHP'de sağcılık yapacağım derseniz bu ANAP'a, DYP'ye gidersem orada kaybolur giderim. Hem kendim için hem de benim sırtımda taşıdıklarım için sizin de olsun diyemem anlamına gelir. Üstelik 8,5 rakamıyla karşılaşırsınız. Yani ANAP, CHP, DYP için, hatta Refah Partisi, Fazilet Partisi için kalmamıştı aslında birbirlerinden farkları demek yerinde olur. Milyonlarca seçmenin doğrudan çıkarlarına aykırı, hatta zarar veren, birbirinden farksız söylem, yöntem ve politikalardır bu dört partiyi de oy kaybettiren. DSP. Bir zamanlar kendisinden komünist diye korkulup suikastlerle öldürülmeye çalışılan Ecevit ise sağa öykünmenin ötesinde aslında baştan itibaren sağcıdır. Ama akıllı, çağdaş, uygar, batı türü bir sağcı. Sevgili Uğur Mumcu, liberal sağ diye ortaya çıkanların hiçbirinin liberal olmadıkları bellidir. Aslına bakarsanız Türkiye'de liberal demokrasiyi kurmaya mevzuat müsait değildir. Çünkü anayasa ve yasalar, örnekleri Batı'da görülen çoğulcu demokrasiye izin vermemektedir. Aynı biçimde sosyal demokrat nitelikli parti kurulmasına da mevzuat müsait değildir. O zaman liberal olmayan ve hiçbir zaman olmayacak sağ partilerle sosyal demokrat olmalarına izin verilmeyecek sol partiler arasında bir çeşit geçici ve yapay denge oluşması sağlanacaktır. Böyle bir dengenin toplumun bütün kesimleri için uzlaşma ortamı yaratması olası değildir. Çünkü liberal olmayan sağ ile sosyal demokrat olmayan sol, toplum birikimleri derinlemesine kucaklayamaz. Sağ partiler liberal olamadıkları için Batı'daki liberal partilerin işlev ve katkıları da sosyal demokrat partilere düşecektir, der. Cumhuriyet, 8 Mayıs 1983. Öyle görünüyor ki, bugün geldiği nokta itibariyle asıl Merkez Partisi ya da Mumcu'nun anlattığı liberal sağ partilerin yerini tutacak parti artık Ecevit'in DSP'sidir. Evet, Ecevit ötekilere göre elbette soldadır. Ama sadece soldadır. Zaten hiçbir zaman Marksist ya da sosyalist olmamıştı. Ama artık sosyal demokrat da değildir. Artık Ecevit'e ben ortanın solundayım dedirtemezsiniz. Ezenin, ezilenin olmadığı hakça bir düzenden söz edemez artık Ecevit. Hele hele asla toprak işleyenin su kullananın demez. Oysa %42 oy oranına bu sözle ulaştığını da yine en iyi Ecevit bilir. Bugün dese yine ulaşırdı belki ama desin de bir bakın. Bugün şaire, edebiyatçıya değil de yine kuyumcuya vesaireye defter tutma zorunluluğu getirsin de bir bakın bakalım neler oluyor. Dünkü Ecevit'le bugünkü Ecevit arasında fark da bundan ibarettir. Dün kuyumculara defter tutma zorunluluğu getirmişti ve bu yüzden sermayenin hışmına uğramıştı. Bugün şaire yazara getiriyor ve kim bilir belki çaresizlikten onlardan da oy alıyor. Kaldı ki Ecevit dün de sağcılarla birleşmekten, Adalet Partisi'nden ayrılan 11'lerle MSP ile koalisyon kurmaktan çekinmemişti. Bugün de Gaffar yakını Oğuz Aygün'ü milletvekili yapabiliyor. Ecevit o günde kendisi dışındaki sola alabildiğine kapalıydı, bugün de kapalıdır. O günde Marksistlerin örgütlenme özgürlüğüne saygı duyarız ama partimizde onları istemeyiz derdi, bugün de. Ecevit dün de sağdaydı, bugün de. Ecevit ile sağ arasındaki fark elbette çok önemli ama Marksistlerin örgütlenme özgürlüğüne saygı göstermek veya göstermemekten ibarettir. Sağcılar Marksistlere, sosyalistlere kötülük yapar. Ecevit ise iyilik yapmaz ama hiç değilse kötülük de yapmaz. UPF'ye, Amerika'ya bayılmaz ama hayır da diyemez. O da işçiye, memura vere vere %30-35 zam vermiştir. O da İncirlik'in ABD tarafından İran bombalanması amacıyla kullanılmasına ses çıkaramamaktadır. O da özelleştirmeye açıkça karşı çıkamaz. Özerkleştirme vesaire der, o kadar. Öyleyse DSP niye kazandı? DSP'nin oy artışı, solun yükselmesi demek değildir. Ecevit solcu değildir ama seçmen de zaten solcu mu, sağcı mı diye bakmamaktadır. Yine Uğur Mumcu'nun 1977'nin koşullarındaki sözleriyle seçmen sağcılıktan, solculuktan, reformdan, devrimden vazgeçmiş. Önce ciddi bir devlet, bütün olan bitenlerin hesabını soracak ve eşkıyadan korkmayacak bir devlet aramaktadır. Gerçekten Ecevit de her şeyden önce ciddi devlet görüntüsünün adamıdır. Ecevit'e vahşi kapitalist, özalist demek mümkün değildir. Kendisi ve ekibi olağanüstü dürüsttür. Kamu kaynaklarının iğrenç bir şekilde göstere göstere birkaç özel elde toplanmasına izin vermeyeceğine, tersine kamu kaynaklarını mümkün olduğu kadar kamuya aktaracağına inanılmaktadır. Özel sektöre sırtını dönmeyecek ama kamuyu da ihmal etmeyecektir. Sosyalistlere kötülük yapmamak, UPF'ye, ABD'ye hayır demek de sosyalistlik, hatta solculuk bile değildir. Ülkesini seven, ülkesinin çıkarlarını gözeten sağcı politikaların dahi böyle davranması doğaldır, doğal sayılmalıdır. Bill Clinton solcu mu? Ama Amerika'nın örneğin Türkiye'ye uyguladığı tekstil kotasını kaldıramaz. George Bush, Turgut Özal'dan Türk sinemalarına gösterilecek Türk, Avrupa ve benzeri filmlerin %25'i aşmamasını, geri kalanının Amerikan filmleri olmasını istemiş. Özal da bunu emir telakki edip döner dönmez uygulamaya sokmuştu. Sorarsanız Özal milliyetçi muhafazakardır. O zaman Bush mu solcu, vatan haini oluyor? Mümtaz Soysal, Dışişleri Bakanlığı sırasında Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkelere vize uygulamaya kalkmış, aşırı milliyetçi sayılmış ve bakanlıkta 4 ay ancak kalabilmişti. Peki bize vize uygulayanlara ne diyeceğiz o zaman? Oysa milliyetçilik, ulusal onur ve çıkar duyarlılığından ibarettir. Bush, solcu olduğu için değil, Amerikalıların hakkını korumak için Amerikan filmlerini savunmuştur. Yunanistan'da Marksisti, sosyal demokratıyla bütün solcular sıkı milliyetçidir. Hemen hiçbiri Türkiye'den hoşlanmaz. Bunun ulusal çıkara uygun olduğu kanaatindedir. Yunan solunun PKK'ya ve Öcalan'a gösterdiği yakınlık gerçek bir sempatiden, gerçek demokrasi ve insan hakları aşkından çok, PKK'nın Türkiye'ye vereceği zararın Yunanistan'ın yararına sayılmasından kaynaklanır. Yoksa aynı Yunanistan, Kosova'da niye Sırpları desteklesin? Orada da Sırpların desteklenmesi Yunanistan çıkarınadır. Kosova'da da Arnavutlar zor durumdadır ama Yunan komünistleri ve PASO aldırmaz buna. Tıpkı İtalyan komünistleri ve sosyal demokratları yeşilleri gibi. Tıpkı Alman Fransız sosyalistleri sosyal demokratları gibi. Kendi ulusunun çıkarlarını korumanın milliyetçilik diye ayıplanmasını solculuk saymak da Türkiye'yi benzersiz yapan özelliklerden biridir. Şimdi Ecevit'i eleştiri diye yöneltilen de budur. Oysa Ecevit'i dün %42'lere çıkaran da bugün %22 ile birinci parti yapan da bir ölçüde budur. Hatta bugünkü güdük başarısı biraz da seçmenin kafasındaki dünün anısıdır. 7. ayrımın sonu sayfa 74.